Ayrım 10.
Saate bakmak için yan döndü ve o anda yerinden sıçradı. Duş almaya ve kahvaltı etmeye bile zamanı yoktu. Eline geçirdiği en iyi giysileri giydi üzerine. Malın çantasında olup olmadığını kontrol etti ve basamakları ikişer ikişer atlayarak merdivenlerden indi. Ceketini kapıp evin kapısını açtığı anda okul otobüsünün köşeyi döndüğünü gördü. Yıldırım hızıyla kapıdan fırladı. Ön bahçe yolunu geçti ve tam en son öğrenci binerken otobüse yetişti. Gül soluk soluğa otobüsün ön kısmındaki koltuklardan birine çöktü. Aslında uyuyakalmış olması ve aceleyle evden çıkması onun açısından bir nimetti. Öylesine bir telaşla koşmuş ve soluk soluğa kalmıştı ki evin hemen karşısında park etmiş olan ve otobüsün hemen ardından hareket eden arabayı fark bile etmemişti. Okula vardıklarında Jude İngilizce dersi yerine doğruca kafeteryaya kahvaltı etmeye gitti. Bir elma suyuyla köseleden farksız bir sandviç alıp tepsisiyle büyük salonun en arkasındaki boş bir masaya gitti. Orada oturup sandviçini yerken dolu olan diğer masaları seyretti. Öğrencilerden bazıları zamanında yetiştirmek heyecanıyla ev ödevlerini arkadaşlarından kopya çekiyor. Bazıları bir gece önceki beyzbol maçını tartışıyor. Bazıları ise başlarını kitaplarına gömmüş, sınav için son dakikada bile olsa yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlardı. Kendisi için bu türden endişelerin çok gerilerde kaldığını hissediyordu. Sabah derslerine girmemeyi yeğledi. Kafeteryanın öğle yemeği hazırlığı için kapanmasına dek orada kalıp daha sonra okulun kütüphanesine geçti. Raftan bir kitap alarak açık bir şekilde önüne koydu ama okuyamadı. Yalnızca zamanın gelmesini bekliyordu. Saatler 12'ye çeyrek kalayı gösterdiğinde ayağa kalkıp parka gitti ve kuzeybatı kapısından geçip heykelin yanına gitti. Tam orada simit satan bir arabalı tablacı duruyordu. Bir simitle bunu kolayca yutabilmek için kola aldı. Kolanın tamamını içti ama simidin büyük kısmını oradaki güvercinlere verdi. Bankın çevresindeki su birikintilerinde oynaşan üç güvercine birkaç parça simit atmasının ardından her yandan güvercinler üstüne üşüştüler. Bu da onun için bir oyalanma oldu. Böyle kuş sürülerinin simit parçaları için birbirleriyle mücadele etmelerini seyrederken asla gelmeyeceğini bildiği birini bekliyordu. Harry'nin talimatlarına harfiyen uyuyor, oyun olması gereken şekilde oynuyordu. Zaman zaman birini beklercesine saatine baktı. Hava ilkbaharı andırırcasına ılık olmasına rağmen arada sırada esen soğuk kış rüzgarıyla üşüyordu. Jude ayağa kalktı. Ayaklarının üstünde sekerek ısınmaya çalıştı. Bankın etrafında bir daire çizdi ve yeniden banka oturdu. Sözleştikleri saatin üstüne 45 dakika daha bekledi. Sonra sinirli bir havada gitmek istercesine ayağa kalktı. Harry, polis ve savcılığın onu satış anında suçüstü yakalamasalar da tutuklayacaklarını söylemişti. Jude 3 metre bile ilerlememişti ki etrafı sarıldı. Adamlar aynen gökten inen güvercinler gibi birden başına üşüştüler. Bunların arasında daha önce gördüğü tek kişi simit satıcısıydı. Yanına ilk gelen o oldu. Armasını göstererek polis dedi. Harry'nin talimatına göre o anda paniğe kapılıp kaçması gerekiyordu. Ama kendinde bu rolü oynayacak cesareti bulamıyordu. Onu yakalayıp çamur birikintileriyle dolu yere yatırmak istiyorlardı. Hemen çantasını yere bırakıp ellerini kaldırdı. Konuşmama hakkına sahipsiniz dedi simit satıcısı üzerine doğru gelirken. Jude arkasından da birinin yaklaştığını hissediyordu. O anda kaldırdığı kolları bileklerinden tutularak kuvvetle sırtına çevrildi. Ve parktaki son bir saatte iyice soğumuş olan kelepçelerin bileklerine geçirilmesinin soğuğunu hissetti. Simit satıcısı, söyleyeceğiniz her şey mahkemede aleyhinize delil olarak kullanılabilir derken, bir diğeri Jude'un yere attığı sırt çantasını kaldırdı. İçine bakıp alüminyum kağıda sarılı bir avuç dolusu paketi çıkardı. Bingo dedi. Avukat tutmaya hakkınız. Buna gerçekten çok ihtiyacın olacak diye ekledi arkasındaki polis. 18. Jude kadın olan avukatıyla polis merkezinin küçük odasında karşılaştı. Bu oda ona babasının ölümünden sonra getirildiği küçük sorgulama odasını anımsatıyordu. Başladığı yere dönmesi yalnızca 1,5 yıl sürmüştü. Avukat kapıdan girdiğinde ya da daha doğru bir deyişle içeri süzüldüğünde Jud bir saatten uzun bir süredir orada oturuyordu. Avukat tedbirli bir şekilde tam karşısındaki sandalyeye oturdu. Jud ısrarlı bakışlarla süzüyordu onu. Başka ne yapabilirdi ki? Avukat onun o zamana dek gördüğü en tıknaz, en şişman insandı. Neredeyse boyu ile eni aynıydı. Kolları yandan aşağı sarkamıyor, yağ bezeleri aynen kolunun altında koltuk kenarları varmışçasına kollarını bedeninden uzakta tutuyordu. İşin daha da korkuncu, beden genişliğindeki aşırılığa rağmen avukatın yüzünün yalnızca biraz yuvarlak ama güzel olmasıydı. Ya da en azından biraz gülümsese çok güzel olacağıydı. Yapmacık bir gülümseme yerine içten bir gülümsemeyle çok daha güzel olabilecekti bu yüz. Jud bakışlarını kaçırmaya fırsat bulamadan avukat aklından geçenleri okumuşçasına kuru ve alaylı bir tonda konuştu. Merak etme, şişmanlık bulaşıcı değil. Ayrıca beynimi de etkilemiyor. Ne yazık ki birbirimize katlanmak zorundayız. Bu sözleri Jud'un ona birden merhamet duymasına neden oldu. O anda hissetmeyi beklediği belki de son duyguydu bu ya da hiç değilse böylesi bir durumdayken kendinden başka birine acıyabileceği hiç aklına gelmemişti. Bir yanıt verme gereksinimi içinde mırıldandı. Niçin ne yazık ki deyimini kullandınız ki? Avukat onu sert bakışlarla süzdü. Bu davayı almak isteyen herkesin bunda çok farklı, yanlış amaçları vardır. Annenin beni görevlendirmesinin nedeni bu. Benim bir amacım yok. Ne güzel, benim de tam ihtiyacım olan bu. Aslında davamı almak istemeyen bir avukat, dedi Jud alaycı bir tonda. Bak, baştan açıkça belirleyelim. Burada olmamın nedeni elinden tutmak değil. Burada olmamın nedeni başına sardığın bu küçük dertten bir şekilde sıyrılmana yardımcı olmak. Küçük dert. Bunu böyle tanımlayabilir misiniz? Avukat dudaklarını büzüştürdü. Sana karşı nazik olmaya çalışıyordum diye Jud'a hak verdiğini belirtti. Bu arada adım Maria Powell. Bana kısaca Maria diyebilirsin. Elini uzattı. Jud kendine uzanan bu eli sıktı. Avukatın eli yumuşak ve narindi. Hemen konuya gelelim. Maalesef sana şu anda pek fazla zamanım olmadığını belirtmek zorundayım. Bunu yalnızca bazı konuları aydınlatmak için yapılan bir ön görüşme olarak kabul et. Jud başıyla onayladı. Seni korkutmak istemem ama durumun hiç de iyi görünmüyor. Jud'un anlamsız yüz ifadesine bakarak ekledi. Ah kahretsin, birbirimize karşı dürüst olmalıyız. Seni korkutmak istedim. Üzerinde ağır narkotik maddeler bulundurmak ve bunların ticaretini yapmak üzere saklamakla suçlanacaksın. Seni uyuşturucu bulundurmakla sıkıştıracak ve söz konusu eroin miktarını göz önüne alınca ticaretini yaptığına ilişkin kesin ve inandırıcı kanıtı getirmekte zorlanmayacaklar. Bunun dışında bilmeden ölüme neden olmaktan dolayı dava açmaya hazırlanıyorlar. Bunu nasıl formüle edeceklerini bilmiyorum ama yapacaklarım kulağıma geldi. Jud bir şey söylemedi. Bakışlarını avukatın sorgulayan bakışlarından kaçırdı. Ona yalan söylemekte zorlanacağını, bundan zevk almayacağını hissediyordu. Hoşlandığı insanlara karşı yalan söylemekte hiçbir zaman başarılı olamamıştı. Satmak amacıyla uyuşturucu bulundurmanın cezasının en az ne kadar olduğunu biliyor musun diye sordu Maria. Ölüme neden olmaktan yargılanmasan bile tecili ve şartlı tahliyesi olanaksız olarak 4 yıl hapsi göz önüne almalısın. En azı bu. Bu Jud'u öylesine ürkütmüştü ki birden başını kaldırdı. Ama benim yaşım küçük diye itiraz etti. Savcılık iddianamesini hazırlarken ilk yapacağı seninle ilgili davada büyükler için geçerli yasalarla cezalandırılmanı istemek olacaktır. Benim bu konudaki fikrim farklı ama yargı giderek daha fazla gençlerin de işledikleri suçlardan dolayı büyükler gibi itham edilerek yargılanması görüşünde ve korkarım konu bilmeden adam öldürmeye neden olma olarak yorumlanınca, üstelik buna bir de evde bulunan fazla miktardaki eroin eklenince bu isteklerinde başarılı olma şansları oldukça yüksek. Bu konuda karar veren kim diye sordu Jud. Hangi konuda? Yani demek istiyorum ki suçlamanın nasıl yapılacağına karar veren. Bölge savcılığı. O anda bakışlarını kaçıran Maria oldu. Jud konunun üzerine gitmeme kararı aldı. Maria'nın huzursuzluğu yanıtı açıkça ortaya koyuyordu. Neyse, ne yapabileceğimiz konusunda seninle konuşmamız gerekiyor dedi Maria coşkulu bir tonda. Jud normal koşullarda böyle bir durumda bir başkasının biz deyimini kullanmasına sinirlenirdi. Ama Maria'nın bu sözcüklerindeki içtenlik açıkça anlaşılıyordu. İçi ve dışı birdi avukatın. Başsavcı yardımcısı dosyayı hazırlıyor. Aklı başında, sert biri ama kanıtlamada yenilmez değil. Bu durumda yaşın ve geçmişin dikkate alınacak olursa bir anlaşmaya gitme şansları var. Eğer sen de bizimle birlik olur, yardım edersen, yargılanmanın gençlik mahkemesinde olmasını ve cezanın 18 aya, en fazla 2 yıla düşürülmesini sağlayabiliriz. Judy'un konuşmak için ağzını açtığını fark edince susturmak istercesine parmağını salladı. Şu anda bir şey söyleme. Önce bu konuyu biraz düşün. Judy salladı. Sana bu konuyu düşünmeni söylemiştim. Tabii ki yalnızca 3 saniye değil. Konu bu değil. Peki ya ne? Bunun neye bağlı olduğu? Söylediklerinin yapılabilmesi için suçumu itiraf etmem gerekiyor değil mi? Evet tabii. Bunu yapmayacağım. Neyi yapmayacaksın? Suçu kabullenmeyeceğim. Maria'nın şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Göz kapakları açılıp açılıp kapanıyordu. Bu çılgınlık dedi neden sonra. Biliyorum dedi Jude. Yanında 100 gramdan fazla eroinle yakalandın. Evet. Eğer mahkeme önüne çıkarılırsan yargıç en az 4 yıla mahkum etmek durumunda kalacaktır. Hem de cezanı normal bir hapishanede çekmek zorunda kalacaksın. Benimse söz ettiğim en fazla 2 yıl içinde serbest bırakılacağın bir ıslahanede geçirilecek bir süre. Biliyorum dedi Jude, biliyorum. O zaman bana şaka yaptığını söyle. Jude pencereden dışarıdaki avluya baktı. Hayır dedi kararlılıkla. Peki ama neden? Allah aşkına söyle bana neden? Bunun bir nedeni olmalı. Jude başını salladı. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Bu şimdiye dek duyduğum en aptalca şey. Eğer suçu kabul etmezsen normal bir mahkeme önüne çıkarılman gerekir. Ve şunu sana açıkça söyleyeyim. Mahkemede suçlanmak istenecek şey değil. Lehine karar çıkması olanaksız. Bilmiyorsun. Hayal bile edemezsin bunun ne kadar korkunç olabileceğini. Olsun. Hayır, bunu bilmiyorsun. Eğer bu konuda bilgin olsaydı önerim konusunda bir dakika bile düşünmezdin. Hatta saniye bile. Neyse şimdi sana bunun ayrıntılarını açıklamanın zamanı değil. Saatine baktı. Şimdi başka bir davaya katılmam gerekiyor. Dinle bak, sakın aptallık edip benden kıçını kurtarabileceğini söylememi bekleme. Durum asla iyi değil. İyiye gideceği de yok. Benden beraat filan bekleme. En iyi koşullarda elde edebileceğimiz cezada hafifletme sağlamak olacaktır. Bunu iyi düşün. Daha zamanımız var. İtiraf konusunu iddianamenin hazırlanmasının ardından konuşuyoruz. O zaman savcı yardımcısıyla bir buluşma ayarlayacağım. Ama tabii aynı tarafta olmamız koşuluyla. Anlıyor musun? Jude başıyla onayladı. Neyse, ilk sorgulamadan sonra konuşuruz bunu dedi. Belki bazı kişiler sana endişelenmemeni söyleyeceklerdir. Ama beni iyi dinle, endişelenmelisin. Hem de nasıl? Sandalyesinden ayağa kalkmak için avuç içleriyle masaya yaslanması gerekti. Jude'un onu ilgiyle izlediğinin farkındaydı. Ama Jude'un beklentisine uygun şekilde kızacağı yerde içten bir gülümsemeyle karşıladı bu bakışları. Biliyorsun aslında hepimiz tutukluyuz dedi. Öyle ya da böyle. Jude ertesi gün yargıç önüne çıkarıldığında yorgun ve umutsuzdu. Nezarethanenin bu denli rahatsız olduğunu unutmuştu. Büyük olasılıkla o zaman alışmış olduğu koşullara göre karşılaştığı koşullar o kadar da kötü gelmemişti. Ama son 1,5 yılda o da yumuşamış, hiç fark etmeden lükse alışmıştı. Adli önünde avukatına teslim edildi. Maria duruşma salonunun kapısını açtı ama hemen içeri girmedi. Aman tanrım diye fısıldadı. Jude onun omzunun üstünden salona baktı. İçerisi tıklım tıklım doluydu. Salonun arka kısımlarında birisinin onun geldiğini fark etmesinin ardından kalabalıkta bir homurdanma oldu. Daha iyi görmek için başlar onlara doğru döndü. Gazeteciler dedi Maria. Bu kadar fazlasını beklemiyordum. Reznik olayında bile bu kadar fazla değillerdi. Üstelik de o bir polis katiliydi. Teşekkürler diye fısıldadı Jude. İnsanı rahatlatmayı gerçekten çok iyi biliyorsunuz. Seni uyarmadığımı söyleyemezsin dedi Maria. Eğer imkan olursa anlaşmayı kabul et. Jude'un yanıt vermesini beklemeden salona girdi. Üzerlerine yönelmiş bunca bakış varken onun da durumu aynen benim gibi hiç kolay değil diye düşündü Jude. Ve bunu saklamak ona avukatını izlemek için gereken cesareti kazandırdı. Ön kısma geçtiklerinde oturabilecekleri yer olmadığını gördüler. En öndeki adamlardan ikisi kalkarak duruşmayı beklerken oturmaları için yer verdiler. Ancak verilen yer Maria için yeterli olmadı. Üçüncü bir kişinin daha kalkması gerekti. Jude Maria'nın yüzünün kıpkırmızı kesildiğini fark etti. Bankta 3 kişilik yer açılmış olmasına rağmen rahat oturabilecekleri kadar yer olduğu söylenemezdi. Jude köşeye sıkışmıştı ama yine de Maria'nın bir bacağı neredeyse üzerindeydi. O kadar sıkışık oturuyorlardı ki Jude kadının şampuan kokusunu bile alabiliyordu. Eğer temizliğin bir kokusu olsaydı hiç kuşkusuz bu şampuanınki gibi olurdu diye düşündü Jude. Kendini nasıl koktuğunu ise düşünmek bile istemiyordu. Fazlasıyla ısınmış mahkeme salonunda kızgın radyatörlerden yalnızca birkaç adım uzaklıkta Jude, vücudundaki eskimiş ter kokusunun giysilerinin üstünden bile duyulduğunu hissediyordu. Onların davası anons edildiğinde Maria ayağa kalkarak Jude'u ön kısma geçirdi. Salonda beklenti dolu bir sessizlik oldu. Jude'un iddia makamıyla ilk karşılaşmasıydı bu. Bölge savcı yardımcısını hemen tanıdı. Onunla daha önce de birkaç kez karşılaşmıştı. Adı Andrew Comfort, İngilizce'de rahat idi. Ama Jude onun yargı çevrelerinde başka bir isimle anıldığını çok iyi biliyordu. Ona rahatsız diyorlardı. Bu ismin takılmasının nedeni gerek onun duruşma salonu dışındaki beceriksiz, acemi ve uygunsuz davranışları, gerekse duruşma salonunda sanığın kendini çok tedirgin hissedeceği bir ortam yaratmaktaki becerisiydi. Ufak tefek ve hastalık derecesinde inceydi. Saçları oldukça seyrelmişti ama ona sürekli anlamsız bir şekilde çatık kaşlı görünümü kazandıran kaşlarının arasındaki ufak bir kırışıklığın dışında genç hatta çocuksu bir yüzü vardı. Dış görünümü her davayı kazanma hırsını maskeliyordu. Yargıç Jude'a bakarak sordu. Sanık kendini suçlu mu suçsuz mu görüyor? Jude hep o anda sesini kesileceğinden ya da sesinin gerekenden çok yüksek çıkacağından korkmuştu. Ama her nasılsa normal bir tonda suçsuz demeyi başardı. Comfort, net canlı bir sesle önergesini açıkladı. Sanığın büyükler için geçerli yasalarla yargılanmasını talep ediyorum. Bu konudaki karar bir sonraki duruşmada alınacaktır. Davayı önümüzdeki pazartesi saat 15'e bırakıyorum. Başka bir önerge? Savcı yardımcısı başını salladı. O zaman kefaletle tahliye konusundaki görüşlerinizi alalım Bay Comfort. Savcılık makamı olarak saygıdeğer mahkemeden kefalet olanağı tanınmamasını ve suçlunun tutuklanmasını talep ediyorum. Ne diye haykıran Maria hafifçe doğruldu. Suçlunun kaçma olasılığının olduğu düşüncesindeyiz. Bu çok komik diye isyan etti Maria. O daha bir çocuk. 16 yaşında diye düzeltti Comfort. Her yıl milyonlarca çocuk evlerinden kaçıyorlar. Bu yaş sorunu değil. Kaçma olasılığı da tutuklama talebimizin tek nedeni değil. Ayrıca diye ekledi. Eğer zanlının kefaletle tahliyesine izin verilecek olursa sanığın nerede kalması gerekeceği bir sorun olarak önümüze çıkıyor. Eğer zanlı bölge savcısının yanında kalacak olursa çok karmaşık ve kötü bir durum ortaya çıkacak. Hatta yargının bağımsızlığına gölge düşürülüp üst düzey bir kamu görevlisinin resmi yetkisine dayanarak çıkar sağlamaya çalışıldığı gibi iddialar ileri sürülebilecektir. Buna karşın söyleyecek bir şeyiniz var mı diye sordu yargıç Maria'ya. Şimdiye kadar böyle bir durumla hiç karşılaşmadım dedi avukat. Ancak tatsız durumların ortaya çıkması olasılığının cezasını da müvekkilimin çekmesinin gerekmesine bir anlam veremiyorum. İtirazınızı anlıyorum dedi yargıç. Eğer bir soruna getirebileceğiniz bir çözüm varsa, bir bakıcı aile belki diye önerdi Maria. Bu arada bu davanın medyada uyandırdığı büyük ilgiyi de göz önünde tutmamız gerekir sayın yargıç diye ekledi Comfort. Bakıcı bir ailenin sanığı medyanın yoğun ilgisinden yeterince koruyabileceğini sanmıyorum. Ayrıca kaçma olasılığı da olup yargıç içini çekti. Belki bu doğru değil ama başka alternatif göremiyorum. Sanık kefaletle tahliye olanağı tanınmamak koşuluyla tutuk evinde gözaltında tutulacaktır. Bu durumda sayın mahkemeden sanığın yargılanma sürecinde gençlere ait tutuk evinde tutulmasını ve ona özel bir hücre verilmesini talep edeceğim. İtirazımız yok. Bu konuda herkesin aynı görüşte olduğunu sanıyorum. Talebiniz yerine getirilecektir. İlk sorgulama duruşmasında mahkeme tarihi belirlenecektir. Yargıç tokmağıyla masasına vurdu ve Maria Jude'a ayağa kalkması gerektiğini işaret etti. Jude denileni yaptı ama önce bir daha eve dönemeyeceğini hazmetmesi gerekiyordu. O anda bunun aksine nasıl inanabildiğini sordu kendi kendine. Bu nasıl olabilirdi ki? Bürosu onu suçlamak için iddianame hazırlarken ve Emma onun suçlu olduğuna tüm benliğiyle inanırken Emma'nın evinde yaşaması mümkün olabilir miydi hiç? Ancak şimdi bunun ne denli olanaksız olduğunu algılıyordu. Harry hiç kuşkusuz bunu biliyordu. Ama Jude'un öğrenirse anlaşmayı kabul etmeyeceği korkusuyla hiç bahsetmemişti. Harry'i bundan dolayı suçlayamazdı. Harry ona yalnızca verdiği zararları nasıl telafi edebileceğinin yolunu göstermişti. Eğer bunun bedeli beklediğinden çok yüksek bile olsa Jude'un yakınmaya hakkı yoktu. 19. İlk sorgulamadan sonra Maria, Canfield anlaşma konusunu görüşmek üzere bir görüşme ayarladı. Ve bu konuyu konuştular da. Canfield, Maria'ya önerisini sordu. Eğer Jude, kendisine yöneltilen tüm suçlamalarda, yani bilmeden ölüme sebebiyet verme ve ticari amaçla uyuşturucu bulundurma ve kullanma konularında suçlu olduğunu itiraf ederse, iyi hal nedeniyle 5 yıl sonra salıverilmek koşuluyla yalnızca 7 yıllık hapis cezasına çarptırılacaktı. Maria bunu bir şaka olarak nitelendirdiğini söyleyerek güldü. Ama sonra bu önerinin ciddi olduğu ortaya çıktı ve görüşmeye 5 dakika bile sürmedi. Bu akıl alır şey değil, inanamıyorum dedi Maria, Jude ile birlikte odadan çıkarken. Öfkeden çılgına dönmüştü. Sanki seni ipe götürmeyi akıllarına takmışlar, anlayamıyorum. Birden sustu. Kapının önünde Jude'u bekleyen polis memuruna biri daha katıldı. Ben Harry Wachowski diye tanıttı Harry kendini Maria'ya. Emniyet müdür muavini. O anda iddianameyi hazırlamaktan sorumlu savcı yardımcısı odadan çıktı. Merhaba Harry dedi Canfield soğuk bir ses tonuyla. Burada ne yapıyorsunuz? Jude'un aklına birden Harry ve Canfield'ın birbirleriyle daha önce de hiç geçinemedikleri geldi. Bölge savcılığında Harry tüm becerikliliğine ve nezaketine rağmen sözünü geçiremiyordu. Canfield, Harry'nin başkalarına karşı kayıtsız ve samimi davranışlarını apaçık kuşkuyla karşılıyordu. Jude'un duyduklarına dayanarak her ikisinin de bir diğerinin Emma'nın yaşamında oynadığı rolü kıskandığı görüşündeydi. Emma buraya uğramamı istedi diye açıkladı Harry. Jude ve avukatıyla biraz görüşmem gerekiyor. Eğer bize biraz izin verirseniz. Kaba davranmamıştı ama sözleri aynı etkiyi yapmıştı. Canfield görünür şekilde incinmişti. Jude onun Harry'den ne konuşacağına ilişkin bilgi almak isteğinde olduğunu anlıyordu. Genç savcı yine de bir şey söylemedi ve uzaklaştı. Yardımcısı da heyecanla arkasından koştu. Harry Maria'ya döndü. Affedersiniz çok üzgünüm ama Canfield bazı zamanlarda çok kısa bir ara verdi. Uygun sözcüğü bulmaya çalışıyor gibiydi. Çok katı, esnek olamıyor. Onunla yaptığınız görüşmeden sonra sanırım bana bu konuda hak veriyorsunuzdur. Bence bölge başsavcısının bu konuda söyleyecek bir şeyleri olmalı diye önerdi Maria. Bu çok zor bir durum. Harry içini çekti. Çok ciddi suçlamalar olan çok zor bir dava ile karşı karşıyayız. Üstelik de bu onun görüşlerini açık ve net olarak belirtmiş olduğu bir konu. Bu konuda yalnızca oğlu olduğu için davayı hafife alarak yaklaşmasını bekleyemeyiz. Ama bu daha katı yaklaşmasını da gerektirmez diye itiraz etti Maria.